Kar topuna iliştirilmiş yaşama sevinci. Mustafa Saylak. Soğuğun ve sisin üzerine çöktüğü Ankara'da kar taneleri yer çekimine karşı direniş dansı gerçekleştiriyordu. Tam yere değmek üzerelerken son bir hamleyle yükselip birbirlerinin üzerine yıkılıyorlardı. Avuçlarda yuvarlanmaya hazır ve kaldırımlarda ayak izi olmayı bekliyorlardı. Evler, iklim değişikliğinin korkunç sonuçlarının etkisiyle özledikleri o kışla buluşmanın telaşını taşıyordu. Kar taneleri arasından bir ev ve onun sıcak kalabalığı göze çarpıyordu. Perde çekilmemiş bir birliktelikti bu. Yüzlerdeki neşe, odanın titrek mumlarının alevinde ısınıyor, birbirlerine hikayelerini anlatırken kahkahalar ve yaşama sevinçleri dalgalar halinde kar tanelerine karışıyordu. Artık o kahkahalar ve yaşama sevinçleri de çocukların avuçlarında yumak olacak, fırlatıldığında birinin yüzüne çarpıp burnunda bir sızıya dönüşecekti. Acıyla sevincin o görkemli karışımına. Evin içerisine yaklaştığımızda 5 kişilik bir arkadaş grubunun rengarenk puflar üzerinde oturduğunu görebiliyorduk. Duvarda zamanın içerisinde çırpınıp duran kitaplar ve ebru tabloları göze çarpıyordu. Bir tablodaki tavus kuşu o kadar canlıydı ki açılan kuyruğu odanın her yerini kaplamış hissi veriyordu. Meral Y. tarafından 2 yıl önce kanepeler, koltuklar ve sınırları keskin ne varsa atılmıştı. Maddi sebeplerden dolayı oturduğu apartmanın sınırlarını esnetememişti. Kümese benzetiyordu evini. Bir kümes içerisine yerleştirilmiş Şehrazat masalı olarak tanımlıyordu. Ama bir farkla diye ekliyordu. Burada kimse ölmemek için hikaye anlatmak zorunda değil. Gülüşüyordu bu sözün ardından ve durmaksızın iç içe geçiyordu anılar. Hiç konuşmadan bu davette yerini alabilirdi katılımcılar. Kimse ona "Neyin var bugün, niye konuşmuyorsun?" demezdi. Dinleyen kendini münzevi bir diyara bırakabiliyordu bu ortamda. Topluluklar da ama kimsenin birey olması engellenmez, hiç kimse bir diğerine kendi varlığını dayatmazdı. Öyle kurgulanmıştı ve mimarı o münzevi yaşam sevinçlisi Meral'di. Meral'in az önce söylediği "Uzun ince bir yoldayım" türküsü yürekleri yumuşatmış, Aşık Veysel'e bir selam göndermişlerdi. Alkışlar onun yaşantısının derinliği içindi. Meral anlatmaya devam ederken gerçekten nasıl diye sorular soranlar karşısında en baştan alması gerektiğini hissediyordu. O gün elimde raporlarla ve doktorun söyledikleriyle hastane bahçesinden dolmuş durağına doğru yürürken sanki adımlarım bedenimi gömmek için yeri kazarak inerliyordu. Söylenenleri düşündükçe bir bataklığa girip yer kabuğuna doğru hırpalayıcı bir şekilde yol alıyordum. Ayaklarım alev almıştı. Bunun bir tek ben farkındaydım. Gömülüyorsunuz ve bunu bir tek siz görüyorsunuz. Anlatacak, paylaşacak kimsem yoktu. İç sesimin karmaşası ve ben. Hayatımın büyük bölümünü yalnız geçirmiştim. O güne kadar kimseyi biriktirmemiştim etrafımda. Hep insanların yaralayıcı olduğunu düşünür, uzaklaşırdım. Her ilişkilenme ayrı bir zedelenmeydi. Yorulmuş, kırılmıştım. Yalnızlığıma çekinmenin verdiğim en doğru karar olduğunu düşünerek oyalanıyordum. İş yerimde sevimsiz, suratsız ve soğuk bulunduğum bilincinde bir karakter geliştirmiş, bundan haz duymaya başlamıştım. Böylece sessizliğimle birilerinin saygısını kazanmayı seçiyordum. Tekinsizliğimle yarattığım o saygı atmosferi 38. yaşımda o haberi alana kadar beni dünyadan korumuştu. Biliyordum, bu ben değilim ama bana düşen maske de buydu. Takmıştım istemsizce. Onun gerçekliğim olduğuna inanmıştım çoktan. Evimde türküler söyler, iş yaşamımdaki maskenin verdiği sızıyı biraz olsun dindirmeye çalışırdım. Gerçek beni gömmüştüm. Şimdi düşünüyorum da, o gün doktorun bana söylediği, "Gırtlak kanserinin birinci evresindesiniz. Tedavi yöntemlerimiz de üstesinden geliriz Meral Hanım. Hiç dert değil. Biz yanınızdayız" sözü kulağımda çınlarken, hastane bahçesinde yer kabuğuna doğru inerleyişim gerçek beni gömüldüğü yerden çıkarmak içinmiş. Türkü söyleyemeyecek olduğumu düşündükçe çaresizliğim katlanıyordu. Bu sancıyı neyle dindirecektim? Konuşmayı öğrenmemle mırıldanmam eş zamanlı gerçekleşmişti. Babamın en sevdiği, dinlerken gözlerinin dolduğu türküyü "Yürüyorum dikenliğin üstünde" şeklinde söylemem herkesi güldürürdü. O zamanlar anlayamamıştım bu kadar acı yüklü bir parçayı söylerken neden güldüklerini. Şimdilerde ne zaman bu türküyü söylesem ben de gülüyorum ve artık kimse benim neden güldüğümü bilmiyor. Türkünün yerine neyi koyabilirdim ki? Nasıl çıkabilirdim bu savaştan? Araştırmaya girişmiştim. Bu sırada doktorun bana verdiği tüm talimatları uyguluyor, sigara alışkanlığının yerine de başka bir şeyleri koymaya çalışıyordum. Maske alışkanlığının yerine başka maskeler mi alacaktı? Yoksa gerçek beni gün yüzüne çıkarma cesareti gösterebilecek miydim? Kitapları o güne kadar severdim ama birer dekor olarak. İçlerini açarak başkalarının neler yaşadığını, hissettiğini anlama zamanım gelmişti. Vakit kaybetmemeliydim. Dört nala okuma zamanıydı. Kitaplarımın çoğunu sırf kitap evinden elim boş çıkmamak için almıştım. Mavi beyaz poşetini göstere göstere yürümeliydim karanfil sokakta. Kitap okuyan gizemli bir karakter izlenimi vermek de maskeme dahildi o günlerde. Üzücü olan şu ki o gün aldığım kitapların çoğu bugün işime yaramayacak popüler metinlerdi. Rastlantısal olarak bile iyi metinleri seçememiştim. Antropoloji ve felsefe kitaplarına daha çok ilgim olduğunu fark ettim. Daha çok o tür kitaplar okudum ve okudukça altını çizdiğim her şey yaşamımın geri kalanının resmine dönüşüyordu. O yüzden nelerin altını çizdiğime dikkat ettim hep. Çünkü işaret ettiklerim günlerimin içeriğini belirliyordu. Hastalığımla mücadele edebilmek için giriştiğim araştırmalardan en önemlisi mutluluk üzerineydi. Doktorum, "Mutluluğu çağırmalısınız Meral Hanım. Göreceksiniz ki her kahkahanız bizim güçlü birer yardımcımız olacak," demişti. O yaşıma kadar çok mutlu olduğum söylenemezdi. Güldüğümü maskemin altından kim görebiliyordu ki? Ben bile fark edemiyordum. Diğer toplumların mutluluk biçimleriyle ilgilenmeye başladım. Epiküryen ve Stoacı felsefeden aradığım cevapları kısmen bulmuştum. Ancak onları hayata geçirmek için daha pratik yaşam deneyimlerine ihtiyacım vardı. İlkini bulduğumda ruhumdaki aydınlanma ve ürperişten uyuyamamış, gece boyunca araştırmıştım. O bir Japon geleneği olan Ikigai'ydi. Ikigai, yaşama amacı anlamına gelen, kişinin yeteneğine göre yaşamdaki tutkusunu belirlediği, eğer o olmazsa birey sayılmadığı bir kavramdı. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı olarak biliniyordu. Ben de seçenekleri görmek için kendimde bir arkeolojik kazıya giriştim. Spor dallarıyla ilgilendim. Tenis bana en yakınıydı. Ama tutkum olacak kadar değildi. En son duvarlarda gördüğünüz Ebru resimlerini yapmaya başladım. Ne zaman Ebru teknesinin başına geçip elime kitreyi alıp suyla karıştırsam, içimdeki heyecanla zamanın nasıl geçtiğini unutuyordum. Sergilerde birileri tarafından beğenildiğini görmekse ayaklarımı yerden kesiyordu. Hepimizin zamanını nasıl geçirdiğini unuttuğu bir şey olabilir. Sizlerin yeteneklerini merak ediyorum doğrusu. Belki bugüne kadar belli belirsiz her şeyle uğraştınız ama yapacağınıza inanmadığınız, inandırılmadığınız için yarıda bıraktınız. Düşünsenize bizim ülkemizde de herkesin tutkuyla sarıldığı bir meselesi olduğunu. İlham verici olmaz mıydı? Her yerde işini severek yapan keman virtüözleri, kilim dokumacıları, ortaçağ tarihi uzmanları, bahçıvanlar, masal anlatıcıları. İkinci keşfimse kuzey ülkelerindendi. Danimarka'nın mutluluk sırrı olarak biliniyordu. Hygge. Şu an içinde bulunduğunuz, yaşadığınız kavram. Mumlar, içten ve karşılıksız muhabbet. Sanırım artık neden pufların üzerinde olduğumuzu ve takım elbiselerimizi, eteklerimizi, kot pantolonlarımızı, kravatlarımızı bu ortama sokmadığımızı daha iyi anlıyorsunuz. Huzuru biraz da bizim çabalarımız yaratır. İşte bu ortamı kurgulamam bu yüzden. Elbette onun da felsefesi var ama yaşayarak görmenizi istiyorum. Tedavim devam ederken ona paralel olarak kendimi inşa ediyordum. Artık yer kabuğundan gerçek benliğimi çıkarmış, kat kat göğe doğru ulaştığımı hissediyordum. Kaybettiğim zamanı geri getiremezdim ama bundan sonra yaşamı en iyi şekilde duyumsamanın araçlarını geliştirebilirdim. Borges bir şiirinde, "Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım, bir şansım daha olsaydı," der. Bir şansım daha olsaydı dememek için mücadele verdim ve başardım. Türküler eşliğinde bu atmosferde huzur buluyorsak, o gün aldığım kararlar sayesindedir. İşte benim hikayem bu. Meral tüm bunları anlatırken arkadaşları ellerinde kahve fincanları dikkatle onu dinliyordu. Hikayesi bittiğinde derin iç çekişlerle kendi yaşamlarını sorgulamaları bir süre sessizliğe neden olmuştu. Ama çok uzun sürmedi bu sessizlik. Dışarıdan duyulan çocuk kahkahalarını fark eden Meral ayağa kalkıp pencere önüne doğru yürüdü. İlk göze çarpan sisin kalktığı ve lapa lapa yağan kar tanelerinin arasından birkaç çocuğun neşe içinde karlarda yuvarlandığıydı. Arkadaşları da dayanamayıp onun arkasından gelmişlerdi. Pencere önünde ellerini birbirlerinin omuzlarına atarak aşağıda karın tadını çıkaran çocukları izlemek için başlarını bir sağa bir sola hareket ettiriyorlardı. İçlerinde dışarı çıkıp onlarla oynama isteği vardı ama birinin harekete geçirmesini bekliyor gibiydi herkes. Dört arkadaşı pencere önünden ayrılmıştı sessizce birbirlerine işaretler yaparak. Meral gülücüklerle izlemeye devam ediyordu. Çıkalım mı dediği anda arkasına döndü ve kimsecikler yoktu. Yanından ayrıldıklarını bile fark etmemişti. Arkadaşları az sonra aşağıda çocuklarla birlikte pencere önüne gelip Meral'e el sallayarak kar toplarını fırlatmak üzere hazır bir şekilde bekliyorlardı. Pencereyi gülümseyen bir şaşkınlıkla açan Meral'in yüzüne aynı anda onlarca yaşama sevinci çarptı. Burnundaki sızının mutluluğuyla bir kez daha var olduğunu hissediyordu.